Türkiye'de saat 11, Bakü'de saat 12. Turnateli. Durnateli. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Turnateli'ne. Evet, bugün bambaşka bir konu ve çok özel bir konukla birlikte sizlerleyiz. Didem Güner'i ve Neslihan Değirmencioğlu'nun hazırladığı bu programda. Gökhan Polat'la çalışıyoruz, ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Ne var ki anımsatalım, saatlerimiz Türkiye saatiyle 11.30'u gösterdiğinde, Bakü saatiyle 12.30'u gösterdiğinde canlı ortak yayında olacağız Bakü ile Azerbaycan'da. Kimi zaman teknik aksaklıklar oluyor ama inşallah bu kez olmaz ve bir arada oluruz, aynı yayını kullanıyor oluruz. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi TRT Dinle mobil uygulamasından ve elbette TRT Memleketim FM'le ortak yayında olduğumuz için www.trtmemleketimfm.com adreslerinden de dinleyebilirsiniz. Bugün 13 Ekim, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü. Öylesine başkent seçilmemiştir Ankara. Üzerinde çok düşünülmüş, çok tartışılmış bir şehirdir. Azmin, direnişin, inancın ve zaferin ete kemiğe büründüğü bir kent çünkü Ankara. Kurtuluş Savaşı boyunca stratejik kararların alındığı bir merkezdir. 13 Ekim 1923'te, yani Cumhuriyet'in ilanından 16 gün önce de yeni kurulacak devletin yasal olarak başkent olarak ilan edilir Ankara. Bu yüzden Ankara'nın başkent olarak ilan edilişini Cumhuriyetimizin müjdesi olarak da görmek gerekiyor. Kadim uygarlıklara ev sahipliği yapar bizim başkentimiz. Bazen unutulur, bazen yeniden gösterir kendini. Yoktan var edilen bir başkenttir Ankara. Atatürk'ün Ankara'ya inancını ve neden başkent olarak seçtiğini, Ankaralıların Atatürk'e ve milli mücadeleye desteğini, zorluklar, yokluk, düşman işgalleri, böylesi bir dönemde başarılarını konuşacağız bugün biz Profesör Doktor Güray Kırpık'la. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Güray Hocamız, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Yasemin Hanım.
Evet, özel bir gün bizim için. Ankara ışıl ışıl, pırıl pırıl, hiçbir zaman o ışıltısını asla kaybetmeyecek bir şehir. Ne var ki yıllar önce Ulu Önder Atatürk bu ışıltıyı nasıl olmuş da görmüş bu yoktan var edilen şehirde?
Ankara doğal bir başkent aslında, Atatürk'ün düşüncesinde bunu görüyoruz,
doğal
ifadelerinde yer alıyor.
Hı hı.
Nasıl böyle doğal bir başkent? Öncelikle şunu ifade edebilirim, Anadolu'nun vatan kalbinin attığı bir yer olduğunu İstiklal Harbi'nde defaatle gösterdi. Hı hı. İstiklal Harbi'nin can veren şehitlerinin en fazla olduğu yer Ankara'mızdır, Ankara şehridir, başkentimizdir. Hı hı. Şehit sayılarında İstiklal Harbi'nde, tabii ki bu büyüklük açısından baktığımızda vatan için kalp atan yer anlamında tasvir edecek olursak burada bir anlam yüklü. Atatürk kendisi Ankara'ya geldiğinde 27 Aralık 1919'un o kış aylarının karlı havasında bu gölbaşından iner. Kendisi, Ankaralılar artık onu tezahüratla karşılamaktadır gölbaşından itibaren. Dikmen sırtlarından. Bizim bugün işte Kızılay, o Atatürk Bulvarı diye bildiğimiz ana cadde istikametinde, ki tam yol yapılmamıştır. Henüz o tam Ankara, Osmanlı Ankara'sıdır son dönemin. İşte o gariban, Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş Anadolu insanının yaşadığı bir vilayet olarak, ama aynı zamanda da bugünkü haliyle düşünemiyoruz. Daha küçük, dar sokaklar etrafı ama insanlar kaynıyor. 3000 süvari var ama diğer insanların tamamı da kendisinin emrinde olan asker gibi gelmişler. Yani bütün kasabalardan, köylerden, Anadolu'nun yakın civarında 300 kilometreye kadar olan yerlerden Ankara'ya gelen milli mücadele temsil heyeti ve Ulu Önder Atatürk'ü görmek için, Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı görmek için, onun haberini alan herkes atıyla, arabasıyla, yürüyerek, koşturarak, yaşlı, genç, hepsi gelmiş. Gölbaşından bugünkü Ulus'un tam 1. Meclis binası diyebildiğimiz binasının olduğu yeri düşünelim. Hacı Bayram'ı düşünelim. Oraya kadar tezahüratlar eşliğinde böyle bir insanın yürüyüş hızıyla gidiyor. Elbette onun da bu heyecanda yanında arkadaşları var. Onların anlatılarından biz bunu çok detaylı biliyoruz. Yanında eşlik edenler var, arkasından gelen alaylar var. Ve her türlü insan var. Anadolu'nun bütün renkleri var yanında yani. Onu da söyleyeyim. Tam millet kuşatmış, milli irade tecelli ediyor adeta. Yürekler bir olmuş, milli mücadelenin kalbi olmuş. Şimdi bu kalpgah, yani karargah sözleri o kadar birbiriyle örtüşmüş ki Anadolu'muzda. Yani insanlar gönlünden vatanı kurtarmak için bir ışık gördüler. Yani bunu yaşadılar. Bunu Mazhar Müfit Kansu, Atatürk'ün hemen yanındadır, tek tek not etmiştir, anlatmıştır. Zaten vesikaları da ondadır, onun arşivindedir ki o daha sonra arşivi bağışlamıştır. Ondan öğreniyoruz. Aynı şekilde onun başka şahitleri de var bu olayların. Yani Ankara'nın başkent olacağına dair resmi belgelerde de birkaç şeyi hatırlatmak isterim Yasemin Hanım. Bir tanesi şu, 27 Aralık günü Ankara'ya geldiğinde İstanbul'a bir telgraf çeker Atatürk. Ve orada kendisi Mustafa Kemal Paşa imzasıyla der ki, şimdilik heyeti temsiliyemizin merkezi Ankara'dır der. Yani milli mücadelenin yönetim merkezinin Ankara olacağının ilk işaretini vermiştir. İstanbul. Bu arada bir detay daha burada not ediyoruz. Mazhar Müfit der ki aslında o bunu ilan etmek için sadece beklemek gerektiğini söylemişti. Çünkü ben biliyorum diyor, onun kararı ta Erzurum'da Sivas'tayken Ankara'yı mutlaka milletin kurtuluşu kalpgahı olarak ve milli ruhun en güçlü yeri olduğu için, yani vatanın en böyle ortasında olmasının yanı sıra gerçekten birleşiveriyor. İstanbul'a yakın, işte batı, doğu burada birleşiveriyor, güney, kuzey ve lojistik bakımdan gerçekten Ankara, mesela tren yolları var, ulaşım güzel bir şekilde yapılabiliyor. Savaş ve mücadele için çeşitli yollardan Ankara'ya, tarihi ya da güncel yeni yapılmış yollardan ulaşabilmek mümkün. Bir diğer konu var. Mondros Mütarekesi'nden sonra İngiliz işgal komiserliklerinin ya da askerlerinin yerleştirildiği bazı şehirler vardı. Ankara'da çok az var. Yani bu açıdan baktığımızda Ankara'daki işgal birliklerinin kendi başına küçük bir karakol gibi kaldığını görüyoruz. Bu da tabii Ankara'nın başkent olmasını kolaylaştırıyor. Bir güvenlik üssü olarak başkentin güvenliği bir savaş anında ki olağanüstü şartların ortaya çıktığı, yeni bir meclisin, yeni bir devletin yapısının şekillenmeye başladığı bir dönemde ve yeni kurulan bir devlet için en öncelikli şey güvenliktir. Milletinin güvenliğidir ve milletinin güvenliğini sağlayacak mekanizmanın güvenliğidir. Yani devletinin güvenliğidir. Çünkü millet, devlet burada birliktedir. Varoluş mücadelesi verecektir.
Yani çok ilginçtir. Hani yani biz artık buna alıştık da hani ilk kez dinleyen ya da işte hiç bizi hiç Türk milletini hiç tanımamış ya da Atatürk'ü hiç tanımamış bir insan için şunu söylemek lazım. Bir insan bu kadar mı yanılmaz? Bu kadar mı öngörülere güçlü olur? Yani siz Amasya Kongresi'ni, Sivas'ı, Erzurum'u yaparken, kongreleri toplarken Ankara'nın merkez olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu nasıl bir öngörüdür?
Gazi Paşa'nın şöyle bir özelliği var. İstişare ediyor aslında. Herkesin fikrini soruyor. O kararını verirken bütün mantık yürütmeleri yapmış, istişaresiyle pekiştirmiş. Vatandaştan bile görüş alıyor. Yani havayı kokluyor, teneffüs ediyor ama bir taraftan da düşünceleri de alıyor, değerlendiriyor. Ve sentezleyerek, analiz ederek bir taraftan da tabii ki çok büyük savaşlar gördü. Atatürk'ün hayatında çok büyük travmatik olaylar vardır. Bunlara baktığımız zaman onun burada yapması gereken şeyin milleti kurtarmak olurken stratejik kararlar verme becerisinde bir insan olduğunu, çok özel seçildiğini onun kurmaylık hayatından biliyoruz. Kurmaylık yıllarından itibaren liste başıdır Atatürk. Bu açıdan yani strateji hesaplamalarında vesaire çok iyidir. Ki padişahın yaveri olarak tavsiye edilmesi rastgele olmamıştır. Nitekim kendisinin rakibi olarak gösterilen çeşitli hocaları, paşaları ki kendisinden yaşça sınıf olarak farklı pek çok akranı onu bu anlamda övmüştür. Rakipleri övmüştür yerine göre. Bu anlamda baktığımız zaman yani rastgele bir insan değil Gazi Paşa. Liderlik karakteri var. Mesela bir şey burada hemen ifade edelim. Milletini ikna etmeyi çok istiyor, benimsemiş ve doğal bir şekilde derdini anlatmaya çalışıyor. Ankara'ya geliyor, bu ulusta, meydanda Önce kenarda duruyor, sokağın kenarında ve atının üstünden, daha sonra da oradaki İttihat Terakki binası vardı daha önceden. Hmm. Binanın girişinden halka sesleniyor. Daha sonra Hacı Bayram tarafına geçiyor, orada sesleniyor. Toplamda 3,5-4 saat konuşması var halka. Yani hitap etmeyi çok seviyor. Bu hitabeti boşa değil. Yani 4000-5000 kişi insan var, tam sayılamıyor. O kadar kalabalık ki Ankara sokakları dopdolu. Hınca hınç, göz alabildiğine kalabalık. Sokaklar yürünemeyecek vaziyette kalabalık. Buradaki işgal komiserliği var İngiltere'nin. Onlar dehşet içinde bakıyorlar. Bu kalabalık nereden çıktı? Bu kadar asker nereden geldi? Daha bunlar gelir gelmez buraya 5000 kişilik asker yığıldı. Nereden geldi bunlar? Hepsi pür silah bir de. Tabii bu bir aynı zamanda mesajdır. Bunu da görmek lazım. Halk sürekli alkışlıyor, heyecanla bir konuşma yapılıyor. Çok dikkat çekici bir olay bu. Yani Atatürk hitabette güçlü bir insan. Bunu anlıyoruz. Rastgele değil. Yani strateji biliyor, sistematik konuşuyor, ikna edici diller var. Hitabetinde kullandığı ifadelere bakıyoruz. Mondros mütarekesini söylüyor. Ondan sonra işgalin gerekçelerinin ne olduğunu ve ne yapılması gerektiğini ifade ediyor. Neler düşündüğünü ifade ediyor. Amasya'da yaptıklarını, Erzurum'da yaptıklarını, Sivas'ta yaptıklarını madde madde açıklıyor. Ve halkı ikna edecek şekilde İstanbul'un durumunu, aynı şekilde İzmir'in işgal altına alınmasını, işgalini ve bunlarla ilgili yapılacak, yapılması gereken şeyleri, ne yapmayı düşündüğünü çok hitabetinde veciz şekilde ortaya koyuyor. Buradan şunu anlıyoruz. O insanların gönlüne hitap etti. İnsanlar onu kucakladılar, kucakladı ve bu anlamda gerçekten milletiyle birlikte yürümeyi bildi. Bu liderlik. Kısacası ben buna liderlik diyorum. Yani önderlik, liderlik vasfını hak etti. Bu yönüyle de temayüz etmişti. Atatürk'ün okuduğu kitaplara baktığımız zaman en çok sevdiği öğretmenler arasında hatip kişilikleri görüyoruz. Evet, bunlar çok önemli.
Kimler mesela hocam?
Tarih öğretmenlerini seviyor. Birkaç tane tarih öğretmeni var. Onları çok seviyor. Kurmay sınıfından bazı asker öğretmenleri var. Harbiye'de kurmay hocalığı
hepsi
yapan.
Hepsi hitabet gücü yüksek olan insanlar.
Hepsi de yüksek kişiler ve İstiklal Harbi'nde yanında olmuşlardır. Yani tarih öğretmeninden nasıl etkilendiğini kendisi hatıralarında anlatıyor. Dinleyicilerimiz de bilsinler. Bunu Şerafettin Turan Hoca yazmıştır yani hatıralarında. Nasıl anlattığını, nasıl etkilendiğini, neden etkilendiğini. Ayrıca onun daha sonraki yıllarda eğitim, öğretmen ve insanlarla yapmış olduğu, bilim insanlarıyla yapmış olduğu toplantılarda konuşmaları var. Bunların da kayıtları var. Dünya tarihinde pek çok lider gelip geçmiştir ama nutuk gibi bir eser yoktur. Mesela bu anlattığım şeylerin hepsi nutukta da vardır. Yani Ankara'nın başkent oluşunu en güzel hangi kitap anlatıyor
nutukta
diye dinleyicilerimiz aynen merak ediyorlarsa
öyle
nutuk. Atatürk anlatıyor. En güzel. Ben bütün eserlere bakıyorum, belgelere
açık
bakıyorum,
okuyalım.
Nutuğu açıp bakıyorum, belgelerin hepsi orada var.
Tamam.
Atatürk hepsini zaten özetlemiş ayrıca.
O zaman bugünün ödevi yani, olsun bize bu özel
tabii,
günün nutuğu
yani
açıp,
nutuğu
özellikle 13 Ekim 1923'ü
yani Ankara'nın savunmasını, niçin başkent yaptığını o kadar güzel anlatıyor ki. Neresinden soracaksınız mesela Ankara'nın başkent olduğunu nereden açıklasın? Tarihten örnek veriyor. Çok iyi biliyor. Yani Ankara'nın özelliklerini, daha önce sancak olduğunu, Selçuklular zamanında başkentlik yaptığını, Frigler zamanında Gordion ismiyle bir imparatorluk başkenti olduğunu, Roma zamanında imparatorun burası karargahı olduğunu, başkentlik yaptığını, yani Anadolu'nun kalbinde olduğunu pek çok şeyi söylüyor. Doğal olarak maddeleştirmiş bunları da, sistematize etmiş. Yani bir 15 kadar maddesi var. Ankara ile ilgili başkent idaresi, Ankara'nın başkent olup olamayacağına dair nasıl olacağına dair bir komisyon kuruluyor. Bu komisyonda Büyük Millet Meclisi'nin
meclis
açılmasından
içinde
sonra, evet 23 Nisan 1920'de meclis açıldıktan sonra, Atatürk'ün Ankara'ya gelmesinden sonra, İstanbul'daki işgal olayından sonra İngiliz İtilaf Devletleri ve İngilizler İstanbul'da Mebusan Meclisi'ni dağıttılar. 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli kararı alınınca milli mücadele taraftarı diye bastılar ve dağıttılar. Buradaki mebusların birçoğu ve milli mücadele taraftarı olan devlet adamları Anadolu'ya geçtiler ve Büyük Millet Meclisi 23 Nisan'da hazırlık yapıldıktan sonra, seçimlerden sonra açıldı. Bu açılıştan sonra mecliste bir başkent komisyonu oluşturulduğunu görüyoruz bir süre sonra. ve başkentle ilgili sürekli de gündeme getirilen konular olmuştur. Yani
araştırma
milli mücadele
komisyon başkent komisyon, olur mu olmaz mı
başkent
diye
tartışmaları olmaya başladığında bununla ilgili
avantajlarını
araştırmalar tabii yoklamalar yapıyor, görüşler topluyor. Bir de ikna tarafını da düşünebiliriz. İstanbul'dan Ankara'ya başkentin niçin taşınması gerektiğinin madde madde gerekçelerinin raporlandırıldığını görüyoruz. Bu komisyonun hazırlamış olduğu maddelere baktığımız zaman 15 maddelik bir özet var bazı belgelerde ama aslına baktım ben 12 madde var. 12 madde AB şıkları ile beraber 15'e çıkıyor.
Anladım.
Bu şekilde sayarsak anlaşılıyor. Maddelerin içerisinde bir şehrin yaşama kalitesi açısından havasına kadar her şey ölçülmüş,
İklim
tartışılmış. Su kaynakları, yani bir nüfus burada yaşayacak, başkent olacaksa nüfusu kalabalıklaşacak. Sağlıklı bir nüfus ve sağlıklı bir su ve doğal çevre var mı? İşte orman ve ısınma ihtiyacı, kömür kaynaklarına yakın mı? İşte Zonguldak'tan bahsediliyor. Buraya orman da yakın, odun da kullanılabilir. Başka amaçlarla da ormanın çok yönlü faydası var. Su kaynaklarından bahsedilmiş Ankara'nın, tarihi su kaynaklarından. Taş ocaklarından bahsedilmiş. Savunma açısından, güvenlik açısından birinci madde olarak yer alıyor bu. Yani çeşitli ulaşım yolları üzerinde olmasından dolayı herhangi bir milli güvenlik anında müthiş bir fırsat yakalayacağını, doğudan batıdan her yerden yollar olduğunu, lojistik bakımdan ulaşılabilir olmasının çok önemli.
Bir taraftan da tüm sınırları uzak olup korunaklı olması.
Korunaklı olması, yani kıyılardan ya da hava yolundan her türlü uzaklık söz konusu ve Ankara gerçekten bu anlamda şunu söyleyebilirim. Güvenli bir şehir. Yani çağına göre çok güvenli. Bugün de böyle aslında. Hatta bu komisyonun raporlarında bir detay daha görüyoruz Yasemin Hanım. Dünyadaki başka başkentler nasıl seçildi? Bunlar da araştırılmış. Mesela Hindistan'ın başkenti nasıl belirlenmiş? Doğu'da, Batı'da büyük devletlerin başkentleri nasıl seçilmiş? Onlar başkenti değiştirdiyse niçin değiştirmiş? Bunlarla ilgili raporlar da var. Ve Türk tarihindeki başkentlerle ilgili de burada düşüncelerin, tartışmaların olduğunu görüyoruz.
Ben de onu soracaktım. Acaba hani dünyada bir başka başkent bu kadar üzerine düşünülüp mü yapılmıştır diye soracaktım.
Hindistan'daki
size
böyle mesela Yeni Delhi bilerek seçilmiştir. Ve tarihi başkentlerinden vazgeçmişlerdir. Kıyıda olduğu için. Yani sürekli işgal ediliyor başkent.
Tamam.
Yeni Delhi kuzeyde ve korunaklı bir yer. Ve ulaşım açısından da elverişli bir yer. Stratejik bakımdan düşünmüşlerdir. Yani askeri strateji bakımından düşünmüşlerdir daha çok. Elbette ülkenin de ortasına denk gelmektedir Hindistan açısından. Bizim için de aynı şey geçerli. Ve bunun gibi pek çok örnek vermişlerdir. Yani güvenlik kaygısının öne çıktığını söyleyebiliriz. Mesela Mısır'da bir dönem, tarihi Mısır'da başkent kuzeyde, bugünkü İskenderiye şehriydi. Çoğunlukla Kahire olmuştur. Neden? Güvenlik gerekçesiyle. Kara parçasının ortasında ama su yoluyla da sürekli olarak beslenebilen, ulaşım sağlanabilen bir yer Kahire.
Tabii.
Tarihi bir başkent aynı zamanda. Doğal başkentlerdir bunlar aslında. Ankara'nın da böyle bir doğal başkent olma özelliği var.
Doğru.
Bunu Osmanlı yazarları yer yer söylemişler. İstanbul'un güvenlik tehdidini biz defaatle Osmanlı döneminde yaşamışız. Yani Osmanlı Devleti evet İstanbul'da çok uzun yıllar yaşadı ama nasıl yaşadı? Bir de bunu konuşalım. İstanbul kaç defa işgal tehlikesi, hatta esir düşme tehlikesi yaşadı? Bunu görmemiz gerekir. Yani Küçük Kaynarca'dan önce de oldu bu, sonra da oldu. Defaatle Osmanlı Devleti neredeyse başkentini tamamen kaybedecekti.
Yani.
Sebebi buydu. Yani bunların hepsi biliniyor. Atatürk tarihi çok iyi biliyor. Bunları komisyondakiler de araştırmışlar. Mecliste de tartışmalar oluyor. Elbette İstanbul'un büyüklüğü, tarihten gelen zenginliği kıyas almaz bir birikimi var.
Mutlaka.
Bir halkın, milletin gözünde, devletin gözünde, devlet adamlarının gözünde de bir sevgisi var idi. Yani o çağ için gerçekten Ankara'yı başkent yapmak, birdenbire yapmak oldukça...
Çok radikal değil mi?
Tabii, çok çok güç bir olay aslında. Ama gelinen şartlar itibariyle, yaşanan olaylar itibariyle baktığımız zaman Ankara'nın da kendine göre maddi manevi seçenekler içinde ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi güvenlik. İkincisi, tarihi deliller itibariyle de şöyle baktığımız zaman Osmanlı son dönemlerinde de aslında başkent olayı yer yer tartışılmıştı.
Ya
o da çok ilginç bir şey. Yani bunlar biliniyor. Bu tartışmalar içerisinde bazen işte Bursa konuşulmuş. Kayseri, Konya olsun denilmiş. Çok ilginç şeyler de bunların. Hı,
kaldı ki bilinmesinde yarar var. Evet. Var yani böyle bir geçmişi var zaten.
Tabii. Ayrıca bir başka husus var. Bizim tarihçi olarak araştırmalarımıza göre İstanbul'a giden ve İstanbul'u fetheden Fatih'in askerlerinin, öğretmenlerinin çoğu Ankaralıdır. Çok ilginç. Yani
evet.
Yani mesela Hacı Bayramı Veli öğrencilerinin tamamı İstanbul'un fethinde Fatih'in yanındadırlar.
Hı hı.
19. yüzyılda, 17. 18. 19. yüzyılda bazı yazarlar stratejik bakımdan Ankara'nın başkent olacağını, mutlaka ileride bu başkentin İstanbul olmaktan çıkacağını bazı edipler, şairler bile yazmışlar. Elimizde bununla ilgili şiirler var. Nasıl yazdılar, hangi düşünceyle yazdılar şaşırıp kalıyoruz bazen. Demek ki İstanbul her zaman güvenlik sorunu yaşadı. Yani bununla ilgili de bilgileri böylece izleyebiliyoruz.
Evet,
yani isyanlar,
evet.
olaylar vesaire açısından. Ankara gerçekten güvenli görünüyor. İstanbul tecrübesinden sonra bunu ifade edebiliriz. Ve evet. stratejik karar iyi ki de öyle olmuş
i̇yi
diye
olmuş.
Dememize 100 yıl sonra
Tabii.
bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, ecdadımızı, kahramanlarımızı, bu vatan uğruna can veren bütün kahramanlarımızı anarken Hı-hı. doğru bir karar verdikleri
Kesinlikle.
İçin de teşekkür ve minnet borçluyuz diye
evet.
düşünüyorum. Gerçekten ülkemizin başkenti nüfus potansiyeli itibariyle vesaire Hı-hı. dengede gitti şimdiye kadar. Yani Hı-hı. önemli ölçüde de bunu olumlu bir seçenek olarak, doğru bir seçenek olarak Hı-hı. karar vermiş meclisimiz.
Evet.
Meclis burada tartışma yaşadı. Yani başkent seçilirken
Hı-hı.
orada birkaç itiraz olduğunu görüyoruz ama...
Ama aslında o kadar güzel bir araştırma yapılmış, o kadar güzel somut delillere dayandırılmış ki...
Evet.
Bunu hani buna itiraz edilecek ne vardı o dönemde bilemiyorum. Ne demişlerdi itiraz etmişler?
İtirazlardan bir tanesi İstanbul'un manevi büyüklüğünün yanında Ankara'nın gölgede kalacağını iddia ediyor vekillerden bir tanesi. Hı. Ama ona cevap da veriliyor. Yani öyle bir şey düşünülemez. İstanbul'un biz manevi başkent olduğunu inkar etmiyoruz. Ama Hı. burada bir başka maddelerimiz var, başka seçeneklerimiz var. Hı. Güvenliktir vesaire her şeyi sayılıyor.
Hı.
Tabii o ikna olmuş oluyor aslında.
Hı. Hı.
Ankara'nın gerekçeleri gerçekten çok daha fazla.
Hı. Hı.
Bugün itibariyle baktığımız zaman... Nüfusu çok üst üste binmiş İstanbul'un gerçekten dünya çapında büyük bir potansiyele sahip olduğunu, başkent olması halinde daha bunun erken bir dönemde daha büyük bir şekilde kozmopolit hale gelebileceğini anlıyoruz.
Tabii.
Ankara bütün bunlara rağmen başkent olduktan sonra da sıfırdan yapılan bir şehir gibi olma fırsatını da hızla yakaladı. Yani Ankara'nın imar planlarına Tabii. baktığımız zaman, gerçekten dünyada sıfırdan yapılan özgün, planlı krokilerini elimizde açıp baktığımız zaman çağının gereklerini düşünerek yapmış.
Bu noktada Güray Hocam, bakınız hemen altına not düşür. Bakınız Ankara programı Neslihan Değirmencioğlu. Yani o bu konuda harikadır. Neslihan Değirmencioğlu'nun yaptığı Ankara programını oturup dinlesinler kayıtları. Gerçekten hani Ankara'nın tüm hikayesini Neslihan 100. yıla özel Ankara programı yaptı. Ve işte şimdi 100. yılındayız. O günü siz bizim gözlerimizin önünde aslında getirdiniz birazcık az evvel. O coşkuyu, o heyecanı. Şimdi bizim amacımız bugün bunu yaşayabilmek. 100. yılda bunu yaşamak.
Bu vesileyle Neslihan Hanım'ın programının tekrar ben de övgüyle bahsetmek isterim. Tebrik ediyorum. 100. yılda gerçekten Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun bu anlamda Ankara'ya vefa örneği gösterdiğini
evet.
ve bundan dolayı Neslihan Değirmencioğlu hanımefendinin gayretlerini tebrik ediyorum. Çok güzel bir program. Ben yer yer podcastlerine de baktım.
Baktınız
dinliyorum
mı?
Da programa da katıldığım olmuştur.
Çok güzel.
Ankara'mızı bütün geçmişiyle,
evet.
gelecek projeksiyonuyla tartışan, problemlerini dile getiren, her aşamada güncel problemlerine kadar değinen, detaylandıran, hatta o başkent olduktan sonraki kriz anlarını tek tek böyle ders gibi çalışıp detay inceleyerek ortaya koyan Neslihan Hanım'ın ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Bu podcast tabii kalıcı bir çalışma.
Tabii.
Bu
onlar
anlamda,
evet. Radyoculukta
yani
gerçekten çok,
çok
değerli.
Çok önemli.
Çok
dijital
değerli.
Bir veri olarak
evet.
elimizde bulunuyor
evet.
olacak. Ankara'nın başkent olmasını hazmedemeyenler çok oldu.
Hala
da hazmedemeyenler var mıdır? Onu da ifade etmekte.
Varsa da artık o kadar yani, konuştuk, ettik.
Da,
yani
yoktur
bu
yani
kadar somut deliller
yani.
Var ortada.
Yoktur, devlet kararı bir de yani bunu böyle bilmemiz
evet,
lazım.
Evet, bilmemiz
yani,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
ilk
kararı.
İlk 3 maddesinin değiştirilemez.
Değiştirilemez
ve
diyor.
Değiştirilmesi teklif dahi edilemez
evet.
noktalarından anayasamızın 3. maddesi diyor ki Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunlarda belirtilen beyaz ay yıldızlı albayraktır, milli marşı İstiklal Marşı'dır, başkenti Ankara'dır diyor ve Ankara'mızın 100. yaşını bütün coşkuyla bugün kutluyor olmayı gerçekten çok büyük bir sevinç. 29 Ekim'e kadar devam edecek bir heyecanımız var bu sıralar.
Evet, bu programımız dolayısıyla bir şey daha hemen burada vurgulamamızda yarar var. Dost ve kardeş, can Azerbaycan halkına, kardeşlerimize çok selam ediyoruz. Hı hı. Çünkü onlar Ankara'mızın başkent olmasını ilk tanıyan kardeşlerimiz
değil
oldu.
Evet.
Yani o konsolosluklarını, büyükelçiliklerini Ankara'da açmaları, hı hı, ardından hı hı, tabii Rusya'da açıyor Ankara'da elçiliğini, hı hı, diye Sovyetler Birliği o zaman için. Hı hı. Ve Ankara'mıza diğer elçilikler sırayla gelmek zorunda kalıyor.
Evet.
Yani önce dost ve kardeşler geliyor diyelim. Hı-hı. Selam, hı-hı, edelim, analım. Hı-hı. Canlar o zaman da birlikte attı.
Tabii, tabii.
Ve bu vesileyle İstanbul'daki birçok konsolosluk sırasıyla Ankara'ya gelme kararı alacaktır. Ankara'da, hı-hı, da konsoloslukların yerleri, hı-hı, tahsis edilme kararları alınmıştır. Hı-hı. Şehir planlamasında konsolosluklar caddeleri planlanmıştır.
Hı-hı.
Bunu ilk plan başta olmak üzere 1924'ten itibaren Atatürk'ün direktiflerinde de görüyoruz. Vermiş olduğu direktiflerde Ankara planının Avrupa'daki başkentlerde olduğu gibi çok usta bir mimar tarafından çizilmesi gerektiğini ve hatta bir heyet tarafından da bunun incelenerek kabul edilmesi sırasının, hı-hı, mütehassıs heyetler tarafından olması gerektiğini, hı-hı, ifade eder. Ve Janssen planı diyebildiğimiz meşhur Profesör Janssen'ın planından sonra bu gözden geçirilmiş 1932-34-36 yıllarında yenilenerek bu proje geliştirilmiş ve, hı-hı, Ankara bunun üzerine inşa edilmeye devam etmiştir. Tabii tarihi bir şehir olarak, bir başkent olarak Ankara'nın birkaç hususuna daha değinmemizde yarar var.
Buyurun hocam.
Her başkentte bazı özellikler vardır diğer, hı-hı, başkentlerden ayrılan. Ankara'nın da kendine has, başka başkentlerde olmayan, hı-hı, kendinin ürettiği, kendisinin kimliğini ortaya çıkaran çok özel zenginlikleri var.
Hı-hı.
Ve uluslararası bunlar. Bunları da bilelim yani. Bu da zaten biliniyordu yani. Bunlar, hı-hı, çok uluslararası kıymetli şeylerdi.
Hı-hı.
Bir tanesi tiftik mesela. Tiftik uluslararası piyasada altınla tartılan bir ihracat mamülüydü ve,
evet,
bunun Anadolu'daki, hı-hı, ana vatanı Anadolu'dur. Anadolu'daki beşiği üretildiği yer de Ankara'dır.
Ankara'dır.
Ankara sufu, hı-hı, diye bilinir.
Hı-hı.
Bununla ilgili tarih tablolarında biz üretilen ticari eşyalar içerisinde, hı-hı, tartılan tiftikleri görüyoruz.
Hı-hı.
İngiltere konsolosluğu o yüzden Ankara'ya ayrı bir ticari önem veriyor. Londra'ya ihraç edilen, Ankara'dan suf olarak üretilen, hı-hı, bu Ankara tiftiğinin başka yerde üretilmesi için deneyler yapılıyor.
Hı-hı.
Deneyler yapılan yerlerden bir tanesi Avustralya, bir tanesi Güney Afrika. Aynı kaliteyi elde edemeyince mecbur kalıyorlar buradan tiftiği almaya.
Hı-hı.
Yani bu çok önemli bir şeydir hala da. Dolayısıyla, hı-hı, tekstil sanayiinde Ankara'nın çok özel bir yeri vardır.
Evet.
Ahiler şehri Ankara, ticaret şehri olmaya devam etmiştir, hı-hı, ve, hı-hı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da ticaret zümresi çok önemlidir, hı-hı, Ankara'da.
Hı-hı.
Ayrıca ulema sınıfı var, çok etkililer ki Müftü Rıfat Börekçi Bey milli mücadele yanlısıdır ve açıktan desteğini ilan etmiştir defaatle. Ankara'yı da başkentliği sırasında da öncesinde de Ankara'ya gelen temsil heyetini de ağırlamıştır, karşılamıştır, daima yanında bulunmuştur. Öğrencileriyle beraber bütün ulema heyeti yani Mevlana'dan gelen Mevlevilerin vesaire Ankara'da özel bir ilgisi olmuştur. Dolayısıyla Ankara'da gerçekten şunu görüyoruz. Kayseri, Konya, Sivas hattından gelen, Samsun'dan gelen, Kastamonu'dan gelen insanların uğrak yeri. Yani doğudan ve batıdan gelen ticaretin, İpek yolunun geçtiği bir şehir Ankara. Eski bir şehzade şehri, Alaaddin Keykubat'ın şehri. Bu anlamda özelliklerini, zenginliklerini Ankara'nın birkaç canlıda daha hemen ifade edelim. Ankara'nın tavşanı diyoruz mesela. Ankara'nın keçisinin yanı sıra tavşanı var.
Kedisi de var.
En son kuşu da varmış. Yani kuşu da olduğunu öğrendik. Tabii.
Bir de biliyorsun son zamanlarda en güzel haberlerden biriydi. Yine bizim tüm program ekibiyle böyle coşkuyla karşıladığımız Ankara'yı, Ankara ekibiyle. UNESCO kültürel mirasında, evet, Polatlı'nın buna dahil edilmesi, oradaki tümüristlerin buna dahil edilmesi bizi, evet, gerçekten, evet, çok mutlu etti.
Evet. Ankara'dan birkaç eser UNESCO Uluslararası Kültür Mirası'na dahil edildi.
Evet.
Bu Arslanhane Ulu Camii, yani Ahi Şerafettin'in aynı zamanda kabrinin olduğu yerdir. dünya kültür mirasına dahil edildi. Gordion'la beraber.
Gordion, evet.
Dahil edildi.
Evet, evet.
Onlar da çok güzel haberler,
evet.
Gelişmeler tabii.
Evet, evet.
Ankara'mızın başkentliği tarihten bu yana tescil edildi ama böyle vazgeçilmez çok önemli uluslararası kıymetleri, değerleri de saymakla bitmez. Bunlar başladı yani devam
evet.
eder diye düşünüyorum.
Ve bizim için çok değerli olan bir anıt kabir var orada. Ulu Önder Atatürk'ün Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü biz ebediyete başkentimizi uğurladık. Onun en sevdiği yerde Ankara'da uğurladık. O yüzden bizim için kutsal topraklardır Ankara.
Ankara.
Sevgili dinleyenlerimiz, biz Güray hocamızla, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi hocamızla Ankara'nın başkent oluşunu konuştuk ama bugün de elbette kutlamalarımız olacak. Biz yayınımızı Didem Güner'e ve Neslihan Değirmencioğlu'nun hazırlamış olduğu Turnateli programımızı şimdi Gökhan Polat'la birlikte Dilşat Tahir kızı ve ekibine devrediyoruz. Bakalım onlar neler söyleyecek Ankara'mız üzerine. Hoşçakalın.
Thank you.